Yeni Devletin Bir Asrı. Cumhuriyetin ilanı üzerinden neredeyse 100 yıl geçti. Dünya tarihine Türk Kurtuluş Savaşı olarak geçen kutlu mücadelemiz ve onu izleyen kuruluş yılları bir bölümüyle ya da bütünüyle pek çok yazıda, kitapta ele alındı. Tarihimizin bu olağanüstü döneminden ders alınması, belleklere kazınması, devrimlerin yaşatılıp sürdürülmesi için sürekli olarak neşredildi. Devlet ise hikayesine yenilerini katarak bir asrı devirdi. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini ise bizlere miras bıraktı. Bu yıl dönümü sadece yeni devletimizin ikinci asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği olmanın ötesinde anlamlara sahip. Bu bağlamda bizler de bu programda devletimizin bir asırlık öyküsünü kilometre taşlarının izinden giderek sizlere aktarmayı ve ikinci asra ışık tutmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz programda Osmanlı'nın yıkıntılarından yükselerek inşa ettiğimiz Cumhuriyetimizin savaş yıllarındaki iktisadi durumunu değerlendirmeye çalışmıştık. Programımızın bu bölümünde ise yeni kurulan devletin İzmir'de belirlenen iktisadi esaslarını siz kıymetli dinleyenlerimiz için değerlendirmeye çalışacağız. İktisat tarihçisi ve yazar Doktor Serdar Şahinkaya, geçen bölüm olduğu gibi yolculuğumuzda değerli görüşleriyle bize eşlik edecek. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Türk milletinin kazandığı başarıların tarihte benzeri yoktur. Çünkü çağdaşlaşma yolunda bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir mesafeyi kat eden başka bir millet mevcut değildir. Bu başarıların doğal sonucu da milli hayatın teminiyle gerek devletin gerek bireylerin bütün faaliyetlerinin yeniden şekillenmesidir. Çünkü hayat bir bütündür ve bütün yönleri hesaba katılmazsa ilerleme kaydedilemez. Ekonomik kalkınma milli hayatın bütün yönleriyle ilgilidir. En çok da toplumun kültürel gelişmesiyle ilişkilidir ve kültürden ayrı olarak değerlendirilmemelidir. Tabii topyekün kalkınma ve kültür birbirine bu kadar bağlı olmasına rağmen aynı şey olarak ele alınamaz. Hayatın diğer önemli yönlerinin de bu iki unsurla ahenk oluşturması gereklidir. Örneğin ekonomik bağımsızlık için milli güvenliğin teminine ve milli bir idareye ihtiyaç vardır. Diğer bir yandan da sağlıklı bir ekonomi ve kültürel geçmiş, milli güvenliğin sağlanması ya da sıhhatli bir idarenin oluşturulması için şarttır. Bir ülkenin ekonomik olanakları ve sorunları toplumun kültürünü şekillendiren unsurlardan biridir. Ekonomide meydana gelen gelişmeler mutlaka kültürel tezahürlerini de verir. Avcı toplayıcı toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan ticaretle uğraşan, kentlileşen, sanayiyle uğraşan topluma yaşanan dönüşümler bunların en önemlileridir. Kültür bu değişimlere ayak uyduramayacak kadar sağlıksızsa toplumun durgunlaşması sonucu ortaya çıkar. Nihayetinde de çöküş yaşanır. Osmanlı'ya olan da bir yerde budur. Peki, yeni Türk Devleti bu problemi nasıl çözmelidir? İstikamet nasıl çizilmelidir?
Efendim, 9 Eylül 1922'de milli mücadele yoksulların zaferiyle sonuçlanmış, İngiltere'nin taşeronu emperyalizmin maşası Yunanistan kuvvetleri Ege'de denize dökülmüş. İki tam gün sonra, yani 9 Eylül'den iki tam gün sonra 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalanıyor. Ve Gazi Paşa, yani Mustafa Kemal Paşa 16 Ekim'de Bursa'ya geliyor. 17 Ekim'de yeni devrin siyasal kararlarının sahibi olduğunu da Bursa'da ilan etmeye başlayarak şunları söylüyor. Muhterem Bursa ahalisine, memleketin kaynaklarının genişliği, aklın, emek ve kabiliyeti ve orduların süngülerinin barış vaktinde her türlü neticeleri elde edeceğini söyler. 3,5 sene süren askeri çarpışmadan sonra ilim bakımından, eğitim bakımından, iktisat bakımından mücadelelerimize devam edeceğiz. Ve eminim ki bunda da başarılı olacağız. Fabrikacı olacağız, sanatkar olacağız. Bundan sonra düşüncelerimizi hep bu konularda yoğunlaştıralım diyor. Yani istikamet fetih devletinden iktisat devletine, hakim siyasi rejim de tek kişinin egemenliğinden halkın egemenliğine doğru. Bu halkın egemenliği meselesi 1922'de söylenmiş değil. 1920'de, 13 Eylül 1920'de yani meclis açıldıktan 8 ay sonra Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na takdim ettiği halkçılık programı var. 13 Eylül 1920 tarihli. Ben bu konuda Devrime Doğru İlk Adım kitabını yazdım. 2022'de yani 6 ay önce falan yayınlandı. Bu halkçılık programının ilk belgesini, orijinalini de yayınlama şansı bana ait oldu. Onun için ayrıca bahtiyarım. Ne dedik? İktisat, fetih devletinden iktisat devletine Mudanya Mütarekesi imzalandı. Mudanya Mütarekesi'ni kim imzaladı Türkiye adına? Kurmay Subay İsmet Paşa. Şimdi bu ayrıntı gibi gelebilir ama çok kritik bir şeydir. Mudanya Mütarekesi'ni imzalayan İsmet Paşa takiben Dışişleri Bakanlığı yapılır ve 5 Kasım 1922'de Ankara'dan Lozan'a gitmek üzere uğurlanır. Yani Lozan da ikinci milli mücadeledir. O nedenle İsmet Paşa gibi kudretli bir Batı cephesinin muzaffer ordularının kumandanını Dışişleri Bakanı yapıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan'a İsmet Paşa'yı gönderiyor.
Fabrikacı olacağız, sanatkar olacağız diyor Gazi Paşa. Aydınlanmanın mottosu olan akla, bilime ve bunların sağlayacağı olanaklara dayanarak 9 Eylül 1922'de Türk kurtuluşu tamamlanmıştır. Türk mucizesi yeni safhasındadır artık. Öncelikli amaç Lozan'ı başarıyla tamamlamaktır. Bunun yanında da bir misak-ı iktisadiye oluşturmak. Bunun için de 17 Şubat 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplanır. Şunu da belirtmek isteriz ki Lozan'da görüşmeler durduğu için bir iktisat kongresi toplanmıştır şeklindeki görüş gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Lozan görüşmeleri 22 Kasım 1922'de başlar. Oysa İzmir'de iktisat kongresi toplama fikri ilk olarak 12 Kasım 1922'de dönemin genç iktisat vekili Mahmut Esat Bozkurt'un Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği bir telgrafla çıkar. Telgrafında mealen ekonominin tüm paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir kongre toplayalım ve bu kongrede alınan kararlarla Lozan'ın şekillenmesini de göz önünde bulundurarak bir ekonomi modeli oluşturalım der. Mustafa Kemal ise cevaben bu düşünceye dair memnuniyetlerini belirtir ve açılışında görevlendirilmesini ve konuşma yapma isteğini iletir.
Mustafa Kemal Paşa, 12 Kasım'da Mahmut Esat Bozkurt telgraf çekti, Paşa kabul etti, İktisat Kongresi tertip edilecek. İktisat Kongresi kabaca Şubat'ın 15'i fakat 14 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Paşa Bozkurt'un ortasındaki Ankara'dan tren uğrağı olan Batı Anadolu'ya bir seyahate çıkıyor. Ben bu seyahati Mustafa Kemal Paşa'nın 3. Kutsal Yolculuğu diye tariflerim. 14 Ocak'ta seyahate çıktığı ilk günün trende yaveri tarafından gelen telgrafta Valide Hanım'ın Zübeyde Hanım'ın vefatını öğrenmesine rağmen yoluna devam ediyor. Çünkü bu bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesi. Mustafa Kemal Paşa tren uğrağı olan özellikle Bursa, İzmit, Eskişehir, Manisa, Salihli, Balıkesir, Turgutlu'da çok ciddi konuşmalar yapıyor. Bu konuşmaların iki önemli özelliği var. Birincisi, bir kere seyahatin planı harp coğrafyasını yeniden gözlemek. Neden? Lozan'da görüşmeler sürüyor ama sadece ateşkes var, barış tescili yok henüz. O nedenle harp coğrafyasını ve silahlı kuvvetlerin, ordunun durumunu yakından bir yandan teftiş ediyor. İki, Lozan'dan gelen telgraflar dahilinde Lozan'da dönen dolaplara karşı Ankara'nın görüşünü oluşturarak seyahat sırasında halkla buluşarak gazetecilere, o dönemin matbuat temsilcilerine, yerli yabancı paşayı izleyen basın mensuplarına Lozan'la ilgili görüşleri aktarıyor. Üçüncüsü, İzmir'de Şubat ayının ortasından sonra düzenlenecek Türkiye İktisat Kongresi'ni de halkı hazırlıyor. Bir kere bu seyahati önemsememiz lazım. Üç noktayı özetledim. Ve 28 Ocak akşamı İzmir'e intikal ediyor. 2 Şubat'ta bir şey yapıyor Mustafa Kemal Paşa. İktisat Kongresi'nin toplanacağı Aram Han Parsumyan Han'da kadınlarla bir toplantı yapıyor. Ne zaman? 2 Şubat 1923. Biz buna gayri resmi kadınlar kongresi diyoruz. 500'e yakın kadın var kongre hazırlıklarının sürdüğü binada. Ve bakın, iki şeyin altını çizmek isabetli olur. Bir, Mustafa Kemal Paşa 2 Şubat 1923'te İzmir'de kadınlarla yaptığı toplantıda dünyada gördüğünüz bütün güzel eserlerin sahibi kadınlardır diyor. Ki 2. Mahmut döneminde yapılan nüfus sayımında sadece erkeklerin ve hayvanların sayıldığı bir toplumda dünyada bütün güzel işlerin sahibi kadınlardır diyen bir liderden bahsediyoruz. İkincisi, o gün Kadınlar Kongresi'nde müthiş bir şey daha söylüyor. Efendiler diyor. Ben burada efendiler derken biraz duraksamak istiyorum. Burada efendiler derken sadece erkekleri kastetmiyorum. Kadınları da kastediyorum. Kadınlarla erkekler eşittir. Bundan sonra diyor, bilimde, ilimde ve fende erkekler ne tahsili yapacaksa kadınlar da aynı tahsili yapacaklardır diyor. Ve bu buradan, bu 2 Şubat Kadınlar Kongresi'nden İzmir İktisat Kongresi'ne doğru yol alacak aslında. Fakat 2 Şubat'tan 2 gün sonra 4 Şubat'ta İzmir'e gelen bir telgrafta biz öğreniyoruz ki Lozan'da görüşmeler kesilmiş. Kongre falan planlı ama yani bugün bile 5 gün sonraya, 10 gün sonraya hadi dostum bir toplantı yapalım desek e-posta, telefon hatları, işte uçaklar, trenler, vapurlar olmasına rağmen imkanları yok. 4 Şubat'ta Lozan görüşmeleri kesilince Mustafa Kemal Paşa sivil kıyafetini 5 Şubat sabahı çıkartarak tekrar üniformasını giyip İzmir'in yakın ilçelerinden Akhisar'daki çiftlik istasyonunda süvari kolordu tatbikatına katılıyor. Bundan hala bana göre Lozan'a mesaj olmaz. Ha sen savaşın muzaffer ülkesine barış koşullarıyla masaya çağırdın, biz de geldik. Ama sen eğer devlet kurdurmak istemiyorsan biz savaşa devam edeceğiz. Cephedeyiz biz hala mesajı vermek anlamına gelir. Ve takvimler bize 17 Şubat'ı gösterdiği zaman İzmir'de 500'ü kadın 1135 delege ile Türkiye İktisat Kongresi toplanıyor. Açılışta Mustafa Kemal Paşa, Mahmut Esat Bozkurt ve Kazım Karabekir Paşa birer konuşma yapacaklar 17 Şubat 1923'teki açılış töreninde. O gün Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasının satır başlarına değinirim ama o günün akşamı kendisi heyete verilen ziyafetin sabahında Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'ı, Fevzi Çakmak Paşa'yı ve Mahmut Esat Bozkurt'u alarak ve kongreyi de Kazım Karabekir Paşa'ya emanet ederek Ankara'ya doğru yola çıkıyor trenle. Neden? Çünkü 4 Şubat'ta Lozan görüşmeleri kesildi. 7 Şubat'ta İsmet Paşa ve heyet Lozan'dan ayrıldı. Onlarla Eskişehir'de buluşacaklar. Aynı trenle Eskişehir'den konuşa konuşa Lozan meselesini meclise gelecekler. Ulus'ta daha evlerine, baklarına gitmeden çizmelerinin tozuyla meclise gidip hesap verecekler.
Yeni Türkiye'mizi layık olduğumuz düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Ekonomi demek her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir. Mustafa Kemal açış konuşmasında kurar bu cümleleri ve İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi 16 gün süren çalışma sonunda yeni devletin ekonomi esaslarını oluşturur.
İktisat Kongresi'nin açılışında Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı konuşmadan sadece bazı kelimeler veya kavram çiftine değinmek istiyorum. Çünkü çok uzun bir konuşma, herkesin, bütün izleyicilerimizin özellikle meraklı iktisat tarihine yakın dönem kuruluşa ilişkin meraklı insanların okuması isabetli olur diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa konuşmasında bir, yabancı sermayeye karşı ciddi bir tutum alıyor. İki, bütün programlar bir ekonomi programından çıkmalıdır diyor. Üç, ve en önemlilerinden bir tanesi, bu kongreniz açılışıyla beni görevlendirdiniz. İktisat Kongresi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi kadar önemlidir diyor. Ben de bunun üzerine kitabın üst başlığında Cumhuriyet'ten önceki son kurucu kongre yazdım. O nedenle Cumhuriyet'ten önceki son kurucu kongrede Kurtuluş'un kenti İzmir'de toplandığına göre o zaman dönüp İzmir'e dair iki kelime kullanmalıyız. İzmir hem Kurtuluş'un hem de kuruluşun kenti. Ne dedik? Erzurum-Sivas Kongresi kadar önemli. Bütün programlar iktisat programından çıkmalıdır. Yabancı sermayeye karşı ciddi tutum alıyor. Yabancı sermayeye muarız değiliz, taraftarız. Ancak bundan sonra burayı esir ülkesi yaptırmayız diyor. Bu Cumhuriyet'in kırmızı çizgisi. Özünde mali bağımsızlığın yattığı tam bağımsızlık orada da bir kere daha gündeme gelmiş oluyor. Ve bakın, çok sevdiğim kavram çiftinden biri, bundan sonra bu coğrafyanın adı Çalışkanlar Diyarı olacak. Bu Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyolojik olarak fetih ve fütühata dayanan özgüveni dönüştürüp üretime dayalı bir özgüvene dönüştürme gayretleri. Ne demek ya, bu toprakların adı bundan sonra Çalışkanlar Diyarı olacaktır. Ve daha sonra bir kılıç saban ikilemine de bulunarak Fatih, Yavuz ve Kanuni ile çata çata hesaplaşıp kongre konuşmasında, bunlar sizi cephelere götürdü, hep kılıçla fetih yaptınız ama unutmayalım ki kılıç kullanan kol yorulur, saban kullanan kol güçlenir diyerek bir yeni bir kavram seti kazandırıyor kılıç saban ikilemi. Kılıç saban ikileminde bulunan ve kılıç yerine sabanı tercih eden kim? 5 ay önce kılıcıyla orduların başındaki muzaffer komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O nedenle böyle bir devrimci ve ilerici perspektifi şeye aktarmış oluyor. 1135 delegeye. İkinci konuşmayı dönemin genç iktisat vekili Mahmut Esat Bozkurt yapıyor. Onun konuşmasında ayrıntıları kritik önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık sürecini 4 alt döneme ayırarak bir böyle iktisat tarihi manzumesi oluşturup yeni Türkiye, Çalışkanlar Diyarı'nı Mustafa Kemal Paşa söylemişti. Mahmut Esat da yeni Türkiye kavramını kullanarak. Yeni Türkiye bundan sonra sabanın, çekicin ve sayın yani emeğin Türkiye'si olacaktır diyor. Saban çiftçiler, çekiç işçiler ve say ortak emek. Yani kuzey komşudan esinlenme de var. Bu anlamda Mahmut Esat'ın konuşması çok kıymetli. Bir de başka bir şey söylüyor. Diyor ki biz ne kuzey komşu gibi komünist ideoloji, ne sosyalist kıta Avrupa'sındaki, çünkü onlar Spartakist hareketleri falan biliyorlar. Bizim yolumuz, özgün yolumuz karma ekonomi modelidir diye. İlk karma ekonomi modeli lafının edildiği yer, tarihler 17 Şubat 1923'ü gösterirken Kadimkent İzmir, Türkiye İktisat Kongresi, söyleyen de dönemin ekonomi bakanı Mahmut Esat Bozkurt'tur. Bu kongrede işçiler, çiftçiler, tüccarlar ve sanayiciler var. Bu dört üretici katman 16 takvim günü süren kongre boyunca birbirlerinin kararlarını da oylayarak, ben yeni çıkan kitabımda yazdım, bütün kararların ayrıntıları var, toplam olarak 302 tane karar alıyorlar. Yani Türkiye İktisat Kongresi'nin sonucunda alınan karar sayısı 302. Bu 302 kararın alındığı ve iktisat esaslarımız üst başlığı, alt başlığında da milletimiz artık mazisinden değil istikbalinden mesuldür diye bir kitap kapağının içinde İzmir'de Anadolu Matbaası'nda basılıyor. Ve 4 Mart 1923'te İzmir'de kongre delegelerine dağıtılıyor. Bu 302 karar aşağı yukarı 20 küsür gün sonra, yani 4 Mart'tan 8 Nisan'a 30 küsür gün sonra 8 Nisan 1923'te Büyük Millet Meclisi'ne Mustafa Kemal Paşa imzasıyla 9 umde bildirisi olarak takdim ediliyor. 302 kararın özü 9 umde. Yani oradan süzülen, 302 karardan süzülen 9 umde bildirisi. Aynı 13 Eylül 1920'de meclise takdim ettiği halkçılık programı benzerinde 9 umde bildirisini takdim ediyor. Bu 9 umde bildirisi kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk parti programı. Bu ilk parti programı siyaset bilimi açısından bir tespittir. Ama Cumhuriyet Halk Fırkası da 1923 Cumhuriyeti'ni kuracak olan partidir. Dolayısıyla da İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan 302 karar, ondan süzülerek elde edilen 9 umde bildirisi birlikte 1923 Cumhuriyeti'nin ekonomi programı anlamında temel taşıyıcı kolonu oluyor diye değerlendiriyorum.
İktisat tarihçisi ve yazar Doktor Serdar Şahinkaya'ya değerli görüşleriyle bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Haftaya kendisiyle Cumhuriyetimizin iktisadi öyküsünü konuşmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Şimşek, mikrofonda ben Zafer Elgin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Yeni Devletin Bir Asrı.